Ayrım 23, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 287, 21. bölüm. Sabah saat 11 civarında Stroop havaalanına gittiler. Hava nemli ve sıcaktı. Cinayetin kamyonette işlendiğine karar vermeleri bir saatten az sürmüştü. Ve öldürülen adamın kimliğini de saptamışlardı. Kamyonet kapıları sürgülü, 60'lı yıllara ait eski bir Ford'tu. Asıl rengi gri olan araç sonradan siyaha boyanmıştı. Karoserin birçok kez onarıldığı anlaşılıyordu. Otoparkın tenha bir köşesinde bırakılan bu kamyonet, renklere yaslanmış, hakemin sayışını bekleyen eski bir şampiyon boksöre benziyordu. Wallander Sturup'ta görev yapan polislerden bazılarını eskiden beri tanırdı. Bir yıl önceki kazadan sonra burada polisler arasında artık eskisi gibi gözde olmadığının da farkındaydı. Swedberg'le birlikte arabadan indi. Ford'un arka kapıları açıktı. Polisin teknik elemanları kamyoneti inceliyordu. Valdemarsson adındaki polis yanlarına yaklaştı. Üstad'dan havaalanına kadar arabayı deliler gibi hızla sürmelerine karşın Wallander'in soğukkanlı bir hali vardı.
''Hoş bir görüntü değil.'' dedi Valdemarsson ellerini sıkarken.
Wallander'le Swedberg Ford'un yanına yaklaşıp içine baktılar. Valdemarsson aracın içine el feneriyle aydınlattı. Kamyonetin zemini kan gölüne dönmüştü.
''Sabah haberlerinde katilin yeniden vurduğunu duyduk.'' dedi Valdemarsson. ''Emniyeti aradım ve adını şimdi hatırlayamadığım bir kadın polisle konuştum.''
''Ann-Britt Höglund.'' dedi Swedberg.
''Adı her neyse, bana cinayetin işlendiği yeri ve de aracı aradığınızı söyledi.''
Wallander evet dercesine başını salladı. ''Kamyoneti ne zaman buldunuz?'' diye sordu.
''Otoparkı her gün denetleriz. Burada oto hırsızlığı çok sık olur. Ama bunlar senin bilmediğin şeyler değil zaten.''
Wallander bir kez daha başını evetlercesine salladı. Çalıntı arabaların Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin yapılan soruşturma sırasında havaalanı polisiyle defalarca bağlantı kurmuştu.
''Kamyonetin dün öğleden sonra burada olmadığını biliyoruz.'' dedi Valdemarsson. ''Burada en fazla 18 saat kalmış olabilir.''
''Kamyonetin sahibi kimmiş?'' diye sordu Wallander. Valdemarsson cebinden not defterini çıkardı.
''Björn Fredman, Malmö'de oturuyor. Telefonla aradık ama telefonu yanıt vermedi.''
''Çukurda bulduğumuz da o mu acaba?''
''Björn Fredman'la ilgili çok şey biliyoruz.'' dedi Valdemarsson. ''Malmö bizim için bazı bilgileri topladı. Çalıntı mal ticareti yaptığı biliniyor. Birkaç kez de tutuklanmış.''
''Çalıntı mal ticareti mi?'' dedi Wallander heyecan dolu bir sesle. ''Sanat yapıtları mı söz konusu burada?''
''Buna belirtmediler. Bizimkilerle konuş.''
''Kiminle konuşayım?'' diye sordu cep telefonunu cebinden çıkararak.
''Forsfeld adındaki polisle konuş. Stan Forsfeld.''
Wallander'in cep telefonunda Malmö Emniyeti'nin telefon numarası kayıtlıydı. Numarayı çevirdikten kısa süre sonra Forsfeld'e bağlandı. Kim olduğunu açıklayarak havaalanında olduğunu söyledi. Yoğun uçak gürültüsünden birkaç saniye kadar konuşmalarına ara verdiler. Uçak sesleri Wallander'in aklına babasıyla çıkacağı İtalya yolculuğunu getirmişti. ''Öncelikle çukurdaki cesedin kimliğini saptamalıyız.'' dedi Wallander uçak Stockholm yönünde uzaklaştığında.
''Cesedi biraz tarif edebilir misin?'' diye sordu Forsfeld. ''Fredman'la birkaç kere karşılaşmıştım.''
Wallander elinden geldiğince tarif etmeye çalıştı.
''Olabilir.'' dedi Forsfeld. ''İri yarı biriydi.''
Wallander bir an için düşündü. ''Hastaneye gidip kimliğini saptayabilir misin?'' diye sordu Wallander. ''En kısa zamanda adamın kimliğini saptamak zorundayız.''
''Elbette gelirim.'' diye karşılık verdi Forsfeld. ''Hoş bir manzarayla karşılaşmayacaksın. Buna kendini hazırlasan iyi olur. Gözleri oyulmuş.''
Forsfeld karşılık vermedi. ''Malmö'ye geliyoruz.'' dedi Wallander. ''Adamın dairesine girmemiz için yardımlarınıza ihtiyacımız var. Evli miymiş?''
''Hatırladığım kadarıyla boşanmıştı. Sanırım en son korkunç bir kavgadan ötürü tutuklanmıştı.''
''Ben de çalıntı malların ticaretini yaptığını duydum.''
''O da var. Björn Fredman'ın her türlü kirli işte parmağı vardı.''
Wallander polisle vedalaştıktan sonra yapılan çalışmalara ilişkin kısa bir özet vermek için Hanson'u aradı.
Güzel dedi Hanson. Daha fazla şey öğrendiğinde hemen beni ara. Ha, aklıma gelmişken kim aradı biliyor musun?
Hayır, Emniyet Genel Müdürü mü?
Lisa Holgersson, Björk'ün halefi, bize şans diledi. Duruma bir bakmak istediği için aradığını söyledi.
İnsanların bize şans dilemesi güzel bir şey dedi Wallander. Hanson'un bunu neden alaycı bir sesle söylediğini anlayamayarak.
Wallander Valdemarsson'un el fenerini alarak kamyonetin içine baktı. Kan gölünün ortasında bir ayak izi gözüne ilişti. Feneri izin üstüne tutarak öne doğru uzandı.
Biri yalın ayakmış dedi şaşkınlıkla. Ayakkabı izi yok. Sol ayak izi bu.
Yalın ayak mı diye sordu Svedberg.
Demek bu herif öldürdüğü insanların kanları arasında yalın ayak dolaşıyor.
Onun erkek olduğundan henüz emin değiliz dedi Wallander.
Valdemarsson ve diğer görevlilerle vedalaştılar. Havaalanındaki kafeteryadan sandviç almaya giden Svedberg'i Wallander arabada bekledi.
Burada fiyatlar akıl alır gibi değil diye şikayet etti Svedberg geri geldiğinde.
Wallander karşılık vermedi.
Haydi gidelim.
Malmö Emniyeti'nin önünde durduklarında saat yarıma geliyordu. Wallander tam arabadan inerken Björk'ün içeri girdiğini gördü. Björk onu görünce durdu ve sanki Wallander'i yapmaması gereken bir şeyi yaparken yakalamışçasına dik dik baktı.
''Burada ne arıyorsun?'' diye sordu.
''Geri gelmen için yalvarmaya gelmiştim.'' dedi Wallander şaka yapmaya çalışarak. Ama hemen sonra da kendini toparlayarak olanları anlattı.
''Bu son olaylar korkunç.'' dedi Björk düşünceli bir tavırla.
Wallander onun sesindeki endişenin yapay olmadığını fark etti. Uzun yıllar Üstad'da birlikte çalıştığı Björk'ü özleyeceği hiç aklına gelmezdi ama özlemişti işte.
''Hiçbir şey eskisi gibi değil.'' dedi Wallander.
''Hanson ne alemde?''
''Üstlendiği rolden hoşnut olduğunu sanmıyorum.''
''Yardıma ihtiyacı olursa beni her zaman arayabilir.''
''Söylerim.''
Björk yanlarından ayrıldı. Wallander'le Svedberg emniyete girdiler. Forsfeld henüz hastaneden dönmemişti. Kantinde oturup beklerken birer fincan kahve içtiler.
''Acaba burada çalışmak nasıl bir şeydir?'' dedi Svedberg kantinde yemeklerini yiyen polislere bakarak.
''Belki bir gün hepimiz burayı boylayacağız.'' dedi Wallander. ''Yani bölge kapatırlarsa her ilde bir emniyet müdürlüğü olacak.''
''Bu asla işe yaramaz.''
''Evet, bence de yaramaz ama yapabilirler. İşe yarasa da yaramasa da. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu bürokratların tek bir ortak noktası var. Her zaman olanaksızlığı gerçekleştirmeye çalışırlar.''
Forsfeld yanlarına geldi. Ayağa kalkarak tokalaştılar ve onun odasına gittiler. Wallander adamla ilgili olumlu bir izlenim edinmişti. Forsfeld ona bir şekilde Rydberg'i hatırlatmıştı. 60 yaşlarında ve dost tavırlı biriydi. Bir ayağı hafifçe aksıyordu. Forsfeld yan odadan bir sandalye aldı. Wallander sandalyeye oturarak duvarlardaki gülümseyen çocukların resimlerine baktı. Onların Forsfeld'in torunları olduğunu düşünüyordu.
''Björn Fredman'' diyerek doğrudan konuya girdi Forsfeld.
''Evet o. Görünüşü korkunçtu ama...'' ''Kim böyle bir şey yapar ki?''
''Keşke bilebilseydik.'' dedi Wallander. ''Björn Fredman kim?''
''Yaşamında hiç doğru dürüst bir şey yapmamış 45 yaşlarında bir adam.'' diye söze başladı Forsfeld. ''Bilmediğim daha birçok şey var ama bilgisayar bölümündeki arkadaşlara konuyla ilgili her şeyi basıp getirmelerini söyledim. Çalıntı mal alıp satıyordu. Bir keresinde de bir kavgadan ötürü içeri girmişti. Hatırladığım kadarıyla çok feci bir kavgaydı.''
''Çalıntı resim işine karışmış da olabilir mi?''
''Hatırlamıyorum.''
''Bu çok kötü.'' dedi Wallander. ''Karışmış olsaydı o zaman onun Wetterstedt ve Karlman'la ilişkilendirebilirdik.''
''Björn Friedman'la Gustav Wetterstedt arasında bir ilişki olup olmadığını aklım ermez.'' dedi Forsfeld düşünceli bir tavırla.
''Neden?''
''Açıklayayım.'' diye karşılık verdi Forsfeld. ''Björn Fredman zor bir adamdı. Çok içer ve sık sık kavga çıkarırdı. Okuma yazmayla birlikte temel aritmetik işlemleri dışında bir eğitim almamıştı. İlgi alanlarının entelektüel düzeyde olmadığını söylememe bilmem gerek var mı? Ayrıca çok acımasız, kaba saba bir adamdı. Onu birkaç kez ben sorguladım. Sözcük dağarcığı, küfürle sınırlı.''
Wallander bu sözleri dikkatle dinliyordu. Forsfeld sözünü tamamladığında başını çevirip Svedberg'e baktı. Yine başladığımız noktaya geldik demek, dedi Wallander yavaşça.
Eğer Fredman'la diğerleri arasında bir ilişki yoksa demek istiyorum.
Elbette benim bilmediğim şeyler de söz konusu olabilir, dedi Forsfeld.
Bir yere varmaya çalışmıyorum, dedi Wallander. Aslında ben şu anda sadece yüksek sesle düşünüyorum.
Peki ya ailesi, diye sordu Svedberg. Onlar da Malmö'de mi yaşıyor?
Birkaç yıl önce boşanmıştı, dedi Forsfeld. Öyle hatırlıyorum. Ayzeyi kaldırarak dahili bir numarayı çevirdi. Birkaç dakika sonra bir sekreter Fredman'la ilgili bir dosya getirerek Forsfeld'e uzattı. Forsfeld dosyaya kısaca bir göz attıktan sonra masanın üstüne koydu. 1991 yılında boşanmış. Karısı çocuklarla evde kalmış. Rosengort'ta oturuyorlarmış. 3 çocukları varmış ve boşandıklarında en küçük çocukları yeni doğmuş. Björn Fredman boşandıktan sonra Stenbros caddesindeki evine taşınmış. Evliyken bu evi depo ve ofis olarak kullanıyormuş. Karısının bu evden haberi olduğunu sanmıyorum. Buraya aynı zamanda bazı kadın arkadaşlarını da getirirmiş.
İşe bu evle başlayalım, dedi Wallander. Aile bekleyebilir. Fredman'ın öldüğünü herhalde ailesine siz haber vereceksiniz, değil mi?
Forsfeld evetlercesine başını salladı. Svedberg cesedin kimliğini sapladıklarını söylemek üzere üstada telefon etmek için dışarıya çıktı. Wallander pencerenin yanında durarak hangisinin daha önemli olduğunu saptamaya çalışıyordu. İlk iki kurbanla Björn Fredman arasında bir bağ olmayışına canı sıkılmıştı. İlk kez yanlış yolda oldukları izlenimine kapıldı. Bu cinayetleri aydınlatacak tümüyle farklı bir açıklamayı göz ardı mı etmişti acaba? O akşamüstü tüm soruşturma malzemelerini bir kez daha incelemeye ve ön yargılı olmadan yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Svedberg içeri girerek Wallander'in yanına yaklaştı. Anson rahatladı. Wallander başını salladı ama bir şey söylemedi.
Martinson'a göre Kolza tarlasında kendini yakan genç kızla ilgili önemli bir not gelmiş Interpol'den, diye sürdürdü sözünü Svedberg.
Wallander onu dinlemediğinden Svedberg'e ne söylediğini sordu. Bir meşale gibi cayır cayır yanan genç kız sanki çok uzun süre önce karşısına çıkmış gibiydi. Ama er ya da geç olayda da ilgilenmesi gerektiğinin farkındaydı. Bir süre ikisi de konuşmadı.
Malmö'yü sevmiyorum, dedi Svedberg birdenbire. Aslında ben yalnızca evimde, üst hattayken kendimi iyi hissediyorum.
Wallander Svedberg'in doğduğu kasabadan ayrılmaktan nefret ettiğini biliyordu. Svedberg ortalıkta olmadığı zamanlarda bu konu emniyetin en gözde konularından biri olurdu. Wallander birden kendisinin doğduğu yerden ayrıldığında neler hissettiğini merak etti.
Forsfeld işini bitirince yanlarına gelerek gidebileceklerini söyledi. Emniyetin garajına inmek için asansöre bindiler. Sonra da arabaya atlayarak kentin kuzey kesimindeki sanayi bölgesine doğru yola koyuldular. Rüzgar çıkmıştı. Gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu. Wallander önde, Forsfeld'in yanında oturuyordu.
Rydberg'i tanır mıydın, diye sordu.
Tanır mıydım, diye karşılık verdi Forsfeld.
Hem de çok iyi tanırdım, iyi dostuk. Malmö'ye her gelişinde mutlaka bana da uğrardı.
Wallander bu yanıta şaşırmıştı. Rydberg'in emekli olduktan sonra iş arkadaşlarıyla görüşmediğini sanıyordu.
Bildiğim her şeyi bana o öğretti, dedi Wallander.
Bizlerden bu denli çabuk ayrılması çok acı, dedi Forsfeld. Keşke bir süre daha yaşasaydı. Hep İzlanda'ya gitme düşleri kurardı.
İzlanda'ya mı?
Forsfeld Wallander'e göz ucuyla baktıktan sonra başını evetlercesine salladı.
Bu onun en büyük hayaliydi, İzlanda'ya gitmek, ama gidemedi.
Wallander bir an için bilmesi gereken bir şeyi Rydberg'in kendisinden sakladığı izlenimine kapıldı. Rydberg'in İzlanda'ya gitme hayali kurduğundan haberi bile yoktu. Aslında Rydberg'in hayal kurabilecek türde biri olmadığını düşünürdü. Ayrıca Rydberg'in sırları olabileceği de aklına gelmezdi nedense.
Forsfeld arabayı 3 katlı bir binanın önünde durdurdu. Perdeleri kapalı giriş katındaki bir dizi pencereyi gösterdi. Bina oldukça eskiydi. Dış kapının camı kırılmış ve bantla yapıştırılmıştı. Wallander artık var olmayan bir binadan içeri girer gibi hissetti kendini. Bu binanın varlığı yasalara aykırı değil mi, diye geçirdi içinden alayla.
Sahanlık idrar kokuyordu. Forsfeld kapıyı açtığında Wallander anahtarı nasıl bulduğunu merak etti. Dar bir holden içeri girerek ışığı yaktılar. Yerde duran posta dışında bir şey yoktu. Bu bina Wallander'e tümüyle yabancı olduğundan Forsfeld'in kendisine yol göstermesini bekledi. İçeride insan olup olmadığını denetlercesine dikkatle evden içeri girdiler. Üç odalı bir evdi burası. Mutfağı yağ tenekeleri bulunan bir depoya bakıyordu. Odaların içindeki mobilyalar kırık döküktü. 50'li yıllardan kalma bir kitaplığın raflarında ucuz porselen süsler vardı. Bir köşede dergilerle bir iki ağırlı, kanepenin üstünde de kahve lekeleriyle dolu bir CD vardı. Wallander şaşkınlıkla bunun bir tür halk müziği CD'si olduğunu gördü. Odanın perdeleri kapalıydı. Forsfeld odalara girerek ışıklarını yakıyordu. Wallander onun arkasından sessizce ilerliyordu. Bu arada Svedberg mutfaktaki bir sandalyeye oturmuş Hanson'u arayarak ona nerede olduklarını anlatıyordu. Wallander ayağıyla Kiler'in kapısını ardına kadar açtı. Kiler'de açılmamış Grant viski şişeleri duruyordu. Kirli bir sevk izhaliyesinde ise viskinin bir İskoç firmasından Belçika'da bir şarap tüccarına gönderildiği yazıyordu. Wallander bu viskilerin nasıl olup da Björn'ün evine geldiğini çok merak etti. Forsfeld elinde birkaç fotoğrafla mutfağa geldi. Wallander onaylarcasına başını salladı. Üstad tren istasyonunun yanındaki çukurda buldukları cesetle bu evin sahibinin aynı kişi olduğu açıkça ortadaydı. Oturma odasına geri dönerek ne bulmayı ümit ettiğini anlamaya çalıştı. Fredman'ın evi Wetterstedt ve son derece pahalı döşenmiş, Arne Karlman'ın çiftlik evinin tam tersiydi. İsveç bu işte diye geçirdiği içinden. İnsanlar arasında uçurum artık o denli büyüdü ki, bazıları köşklerde yaşarlarken bazıları da böylesi mezbelelerde yaşıyor. Gözü çalışma masasının üstündeki antika dergilerine takıldı. Bu dergilerin Fredman'ın mesleğiyle ilgili olabileceğini düşündü. Masanın yalnızca bir çekmecesi vardı. Çekmece kilitli değildi. İçinde makbuzlar, kırık tükenmez kalemler, bir sigara kutusu, bir de çerçeveli bir fotoğraf vardı. Fredman ailesiyle birlikte fotoğraf makinesine gülümsüyordu. Yanında karısı olduğu anlaşılan bir kadın oturuyordu. Kadının kollarında yeni doğmuş bir bebek vardı. Annenin arkasındaki köşede ise 11-12 yaşlarında bir kız çocuğu duruyordu. Kameraya dehşetle bakmıştı. Kızın yanında annenin hemen arkasındaysa kızdan birkaç yaş küçük bir oğlan çocuğu vardı. Fotoğrafçının canını sıkmak istercesine yüzünü buruşturmuştu. Wallander resmi alarak pencereye yaklaşıp perdeyi açtı. Uzun süre resme baktı. Mutsuz bir aile. Ya da mutsuzluğu henüz öğrenmemiş bir aile. Bu resimde onu tedirgin eden bir şey vardı ama ne olduğunu çıkaramıyordu bir türlü. Resim elinde yatak odasına gitti. Forsfeld burada eğilmiş yatağın altına bakıyordu. ''Bir kavgadan ötürü tutuklandığını söylemiştin.'' dedi Wallander. Forsfeld yerinde doğrularak resme baktı. ''Defalarca karısını dövmüştü.'' diyerek sözlerini sürdürdü. ''Hamileyken bile. Çocuklar küçükken de defalarca karısını dövmüştü. Bir keresinde de bir taksi şoförüyle kavga etmiş ve adamın burnunu kırmıştı. Kendisinden kuşkulanan eski ortağını da az kalsın öldürüyordu.'' Evi aramayı sürdürdüler. Svedberg Hanson'la görüşmesini bitirmişti. Wallander önemli bir şey olup olmadığını sorduğunda hayır dercesine başını salladı. Evi baştan sona aramaları 2 saat sürmüştü. Wallander Björn Fredman'ın evini kendi eviyle kıyasladığında evinin çok daha düzenli olduğunu aklından geçirdi. Forsfeld'in çektiği dolabın arkasında buldukları antika şamdanlar dışında evde ilginç bir şey yoktu. Wallander Fredman'ın sözcük dağarcığının neden yalnızca küfürle dolu olduğunu evi araştırırken daha iyi anlamıştı. Evin içi Fredman'ın sözcük dağarcığı gibi boş ve zayıftı. Saat 3:30'da evden çıktılar. Rüzgar artmıştı. Forsfeld emniyeti aradığında Fredman'ın ailesine haberin verildiği söylendi. ''Onlarla konuşmak isterim.'' dedi Wallander arabaya bindiklerinde. Ama galiba yarına kadar beklemek daha iyi olacak. Dürüst davranmadığının farkındaydı.
doğruyu yani kurbanın yakınlarına ölüm haberini verme fikrinden hiç hoşlanmadığını söylemeliydi. Ayrıca babalarını yitirmiş çocuklarla konuşma düşüncesine dayanamıyordu. Ertesi günü beklemenin bu çocuklara bir yararı olmayacağını da biliyordu. Ama kendisi hiç olmazsa biraz soluk alacaktı. Emniyetin önünde ayrıldılar. Forsfeld iki emniyet arasındaki resmi işlemler ve ayrıntılar için Hanson'la görüşecekti. Ertesi gün saat 10'da Wallander'le buluşacaktı. Wallander'le Svedberg arabalarını atlayarak Üstad'a doğru yola çıktılar. Wallander'in kafası meşguldü. Yolda ikisi de hiç konuşmadı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 299.